Kitap adı Küçük Borçlu. Yayın evi Yeni Büyük Dağıtım Yayın Evi. Yazar Jean Mer. Seslendiren Gaye Baykal. Pierre'in üzüntülü Paris yolculuğu. Pierre yoksul bir çocuktu. Hayatta annesinden başka kimsesi yoktu. Yaşına göre gayet akıllı bir çocuktu. Çoğu kez büyük adamlar gibi düşünür, onlar gibi davranırdı. Onun bu davranışını gören komşuları, yakınları Pierre Dersart'tan söz ederken bu çocuk değil, sanki büyük bir adam, sanki büyümüş de küçülmüş gibi derlerdi. Her çocuk gibi Pierre de oyunu severdi. Fakat ne kadar oyun severse sevsin gene de arkadaşlarından daha az oynardı. Çünkü annesine yardım etmek zorundaydı. Annesi için çok üzülüyordu. Çok zaman annesinin bir tek söz söylemeden kendi kendine ağlayıp gözyaşı döktüğünü görmüştü. Gözyaşı Pierre için özellikle acı, üzüntü demekti ve çok önemliydi. Pierre'in annesi dışarıya dikiş işleri yaparak geçimini sağlardı. Sabahın erken saatlerinde işe başlayıp geç saatlere kadar çalıştığı halde yine de yoksulluktan kurtulamıyorlardı. Yaşamlarını sürükledikleri tavan arasında bazı günleri aç geçirirlerdi. Hele hele kış günleri soğuktan titreşir, ısınmak için birbirlerine sokulurlardı. Yoksul işçilere göre küçücük odalardan oluşan, dış döküntülü, çirkin bir apartmanda oturuyorlardı. Burası arıların üşüştüğü bir büyük kovanı andırırdı. Her odada çok yoksul işçi aileleri yaşardı. Bu bina Saint-Nazaire ilçesinde Louvre nehrinin denize döküldüğü kıyımsı yere yapılmıştı. Nehir kıyısında yapıldığı için pencerelerden büyük gemilerin uzaklara Atlas Denizi'nin öbür ucuna kadar gidişlerini görebilirlerdi. Günlerden bir gün Pierre'in annesi ansızın hastalandı. Çalışmaktan çok yorgun düşmüştü. Pierre daha neyin ne olduğunu anlamadan annesi hayata gözlerini kapadı. Pierre ağlaya ağlaya tabutun arkasından gitti. Bu sonsuz acıyı paylaşacak yanında kimsecikler yoktu. Komşuları da çocuğa acıdıklarından onunla mezara kadar gitmek istemişlerdi. Ama hafta arasıydı. Hepsi için çalışma zorunluluğu vardı. İşte hayat böylesine acımasızdı. Pierre tabutun arkasından böylesine bir acıyla yürürken birlikte oynadığı kız arkadaşı Lisette yine yanına sokuldu. Lisette eliyle bulutlarla kaplı gökyüzünü göstererek "Görüyor musun Pierre? Tanrımız da seninle beraber annen için gözyaşı döküyor." diye onu avutmaya çalışırken kendi de gözyaşlarını tutamadım. Pierre 10 yaşlarındaydı. Herkes ona diledikleri kadar küçük ama büyükleri yolda bırakır desin. Gene de bir çocuktu. Yağmurun altında tabutu izlerken düşünüyordu kendi kendine Pierre. Artık yapayalnız kaldım. Acaba şimdi ne olacak? Düşündükçe aklına gelen bir yoğun soru takılıyordu. Yatağımı kim yapacak? Peki şimdi beni kim sevecek? Yemeğimi kim verecek? Mezarlığa kadar böyle binbir düşünce içinde geldiler. Gömme treni pek bir kısa sürdü. Zaten kimsesizler için her zaman böyle olurdu. Hele bugün yağmur altında olunca tören kısa zamanda sona erdi. Pierre dizüstü çökmüş, hem ağlıyor hem de "Anneciğim, ne olur beni de yanına al," diye bağırıyordu. Görünüş gerçekten yürek parçalayıcıydı. Duasını bitiren papaz bile durgunlaşmıştı içinden. Tören böylece sona erdi. Pierre'i mezarlıktan çıkardılar. O anda sanki bir makine duyarsızlığı içinde papazın isteklerine uyarak evinin yolunu tuttu. Sanki her şeyin bittiğini bilmişçesine yağmur da dinmiş, haziran güneşi tüm parlaklığıyla ortalığı aydınlatmıştı. Pierre öyle çok ağlamıştı ki gözyaşları artık tükenmiş gibiydi. Kuruyan göz pınarlarında bir tek damla gözyaşı bile kalmamıştı. Ağlamak istiyor fakat bir türlü gözyaşı akmıyordu. Bir an için bu durumdan utanır gibi oldu. Kendini ağlamamayı zorladı. İşte iç dış çatışması sırasında evlerinin önüne kadar gelmişti. Pierre evlerini görünce bitmiş gibi gelen gözyaşları yeniden akmaya başladı. Pierre kapının önünde yine sabahki kız arkadaşı Lisette karşıladı. "Biliyor musun Pierre?" dedi. "Doktor seninle görüşmek istediğini söyledi. Şimdi 4. katta hasta olan Lulu teyzenin yanında. Kendisini odanızda beklememizi söyledi. Bizim de yanımızda kalmamı ister misin?" Pierre birden az da olsa içinde değişik bir duygu duyar gibi oldu. "Evet," dedi. "Gel beraber gidelim odaya." İki küçük arkadaş oyuna gider gibi el ele tutuşarak yukarıya çıktılar. Sonra odaya girdiler. Eski bir sandığın üzerine yan yana oturdular. Oda tertemiz fakat eşya bakımından yoksul bir odaydı. Çocuklar sadece bir sandığın üzerinde oturmak zorunda kalmışlardı. Açık pencereden şimdi masmavi, pırıl pırıl bir gökyüzü görülmekteydi. Kırlangıçlar şen, cıvıltılarla uçuşarak mavilikler üzerinde kara kara benekler oluşturuyorlardı. Pierre ile Lisette bir süre bu görüntüyü izlediler. Fakat sessizlik Lisette'in canını sıkmaya başlamıştı. Önlüğünün cebindeki ekmek parçasını çıkardı, daha sonra da bir çikolata çıkardı ardından. "Pierre, sen de yemek ister misin?" diye sordu. Sabahtan beri ağzına bir lokma bile koymayan Pierre, istemem anlamına gelir gibi üzgün üzgün başını salladı. Ancak elinde olmadan yutkunmaya başladı. "Lisette, al Pierre," dedi. "Çikolata iyi ama çok yok. Çok olsaydı ekmeğin tadı ayırt edilemezdi." Pierre, "Ekmeğin nesi var? Taze taze," diyerek lokmayı çiğniyor, hoşuna gittiğini belirtmek için ağzını da şapırdatıyordu. Lisette olaya çok kuşkucu yaklaşıyordu. Pierre'le birlikte bulunmak isteyişi içtenlikle arkadaşça olmamalarındandı. Ama bir yandan da doktorun Pierre'e ne söyleyeceğini merak ediyor ve öğrenmek istiyordu. "Acaba doktor seni neden görmek istedi?" Pierre dudak büktü. "Bilmem ki Lisette," dedi. "Yalnız aklıma şöyle bir şey geliyor. Bilirsin ki mahalleli yaşına göre pek bir büyük görünüyor. Belki doktor bana şimdiden bir iş bulmuştur. Artık bundan böyle ekmeğimi kendim kazanmam gerekecek, değil mi?" Doktor odaya girdiği zaman ikisini de sandığın üzerine oturmuş konuşurken buldu. Gülümseyerek, "Oo, geldin mi? Sana söyleyeceklerim var Pierre. Yalnız bir parça çabuk olalım. Çünkü daha bakmam gereken çok iş var." "Pierre, buyurun efendim," dedi. Doktorun bakışları Lisette'in üzerine durdu. İliyle işaret etti. "Sen çıkar mısın Lisette?" dedi. Küçük kız doktorun Pierre'e söyleyeceklerini can kulağıyla dinleyebilmek için sabırsızlanıyordu. "Hadi bakalım küçük yaramaz," diyerek Lisette kapıyı gösterdi. Bu arada Pierre bir fırsatını bularak Lisette'in kulağına "Ben sana hepsini sonra anlatırım," diyerek fısıldadı. Baş başa kaldıkları zaman doktor odadaki tek iskembeye oturdu. Pierre'i yanına çekti. "Gel bakalım küçük adamım," dedi. "Kaç yaşındasın?" 10 yıl 5 aylık oldum doktor bey." "Çok iyi. Sen gerçekten soruları yerinde karşılamamı da çok iyi biliyorsun. Söyle bana, güçlü müsün Pierre?" "Başka çocukların yapmamaları için çok zor olacak işleri yapacak kadar kendinde güç buluyor musun? Dayanıklı mısın?" Pierre doktorun bu sözleri karşısında bir süre düşünceye daldı. Bu arada sanki annesini karşısında görür gibi oldu. Annesi ona her zaman ne olursa olsun doğruyu söylemesini öğretmişti. Pierre birden silkindi. "Ne olursa olsun çalışmaktan yılmam. Büyüklerden de korkmam doktor bey. Ama bazen karanlıktan korkuyorum. Annem de bu yönümü bilirdi, benimle alay ederdi. Karanlık da benden, her şeyden çok güçlü gibi. Güneş bile bazen ondan korkup dağların arkasında saklanmıyor mu?" Doktor gülümsedi. "Annenin alay etmekte hakkı var," dedi. "İnsan karanlıktan sadece başını bir yere çarpar. Bir yanım kırılır diye korkar, hepsi o kadar. Benim amacım seni karanlıklar içinde bırakmak değil Peter." "Pierre, seni yalnızca Paris'e yollamak istiyorum. Sana şu soruları bu amaçla sordum. Acaba sen kalabalıkta şaşırmayacak yolunu sorabilecek misin? Yolculuk sırasında başında beklemediğin hoşuna gitmeyen şeyler de gelebilir. Buna dayanma gücü gerekir." Pierre düşünmeden şu cevabı cevap verdi. "Öyle sanıyorum ki bu saydıklarınızın hepsini yapabilirim efendim. Annem bütün işleri bana gördürdü." "Annemin bitirdiği dikiş işlerini yerlerine götürür, paralarını alırdım. Onlar da bana yapacak işleri verip anlatırlar, ben de anneanneme getirdim. Annem bana hep yavrum sen gerçekten küçük ama büyük adam gibisin derdi." Doktor Pierre'in yüzüne gülümseyerek baktıktan sonra "Peki anladım," dedi. "Madem ki öyle söylüyorsun, gene de sana annenin bana ölümden önce anlattığı şeylerin tümünü sana anlatabilirim. Şöyle bir düşün Pierre. Annen sana nelerden söz ederdi? Babanı hatırlıyor musun?" Pierre'in bakışları dalar gibi oldu. Bir an düşüncelerini yıllarca gerisine uzattı. Tatlı bir hayal görmüş gibi yumuşak bir sesle, "Nasıl hatırlamam efendim?" "Öylesine tatlı bir sesi vardı. Elleri de bembeyazdı. Her zaman o beyaz elleri görür gibi olurum." "Tamam, çok güzel. Şimdi sana babanın başından geçenleri anlatacağım. Gerçi bu anlatacaklarım pek hoşuna gidecek gibi şeyler değil. Fakat gene de sana bunları anlatmam gerekiyor. Dinle Pierre. Babanın büyük bir kardeşi vardı. Çalışmayı çok seven bir insandı. Fakat babaları gibi çiftçi olmayı istememiş, daha genç yaşında Paris'te avukatlık yapmaya başlamış. Mesleğinde de başarılı olmuş. Sonra yanına küçük kardeşini, yani senin babanı da getirmiş. Amacı onun eğitimi kendisi gibi başarılı bir avukat yapmakmış. Baban çok zeki fakat bir yandan da eğlenceye düşkün bir adamdı. Abisini dinlemedi. Her gün bomboş, avutucu şeylerle vakit geçirmeye başladım. Kendisi gibi eğlenceye düşkün genç ve zengin kişilerle ahbaplık kurdu. Kumara başladı. Bir gece kumar oynadı ve kaybetti. Kaybettiği paraları geri almak umuduyla yine oynadı, daha çok kaybetti. Kaybettiklerini ödeyemez duruma geldi. Sonunda yanında çalıştığı tüccarın kasasından çokça para çaldı. Pierre bunları dinlerken başına yumruk yermişçesine sarsıldı. Anlatılan olayların ağırlığı altında ezilir gibi oldu. Gözyaşlarını tutamadı. Doktorun sözünü keserek, "Yalan, yalan söylüyorsunuz. Benim babam hırsız olamaz." Her şeyi açıkça anlatmak isteyen doktor, serin kanlılığını bozmaksızın konuşmasını sürdürdü. "Bunları sana anlatmamı annen istemişti. Kendisi söyleyememişti. Biliyorum bunlar senin kaldıramayacağın kadar ağır şeyler. Fakat bilmen de gerekli. Şimdi ağla bu gözyaşları sana iyilik getirecek. İçini rahatlatacak, tertemiz yapacak. Çünkü sen zeki ve olgunsun Pierre. Fakat sözlerimin sonunu dinlemelisin." Daha sonra parası çalınan tüccar çok ünlü bir avukat olan amcanı buldu. Ona olanları anlattı. Parasının ödenmesini istedi. Zavallı amcan da ne yapsın? Elinde avucunda ne varsa hepsini verdi. Bu da yetmedi. Birçok yerlere borçlanarak parayı ödedi. Yalnız buna karşılık tüccardan bir söz aldı. O tüccar bir daha babandan söz etmeyecek, bu konuyu unutacaktı. Buna karşılık baban da Fransa'dan ayrılacak ve bir daha görünmeyecekti. Bu anlaşma gereğince baban Fransa'dan ayrıldı. Bir daha da abine görünmedi. Hatta en ufak bir haber bile göndermedi. İş bulmak, zengin olmak amacıyla Amerika'ya gitti. Aslında çalışıp para biriktirecek, zengin olacaktı. Oysa umduklarının hiçbirini bulamadı. Az kalsın açlıktan ölecekti. İş bulamamıştı. Gelip geçici işlerde bir süre çalıştı. Öte yandan vatanını da özlemişti. Bu özleme dayanamadı. Bir gün vapura atladığı gibi vatanına dönmek üzere yola çıktı. Fakat yolculuk için ödeyecek parası yoktu. Vapurda yakalandı. Kaptan onu acıdı. Tayfa olarak gemide çalışmasına izin verdi. Böylece yolculuk giderlerini karşılayabilecekti. Gemi günlerden bir gün onu San Nazar'a, yani buraya getirdi. Babam bir daha da buradan ayrılmadı. 4 yıl önce öldüğü güne kadar hep burada yaşadı. Yasının güzel oluşu işine yaramıştı. Bir şirkette katiplik yapıyordu. Aldığı parayla şöyle böyle geçiniyordu. Artık maceralı hayatı çok gerilerde bırakmıştı. Evlenip de yuva kurmak istiyordu. Oturduğu binanın alt katında oturan bir kadın komşusu vardı. Sabahtan akşama kadar dik işten başını kaldıramayan bu kadın babanın ilgisini çekmişti. Sonunda tanıştılar, evlendiler. Baban evlenmeden önce başından geçenleri hepsini kadına anlatmıştı. Evlendikten sonra da bu temiz yürekli kadın eşinin geçmişteki hataları unutması için var gücüyle çalıştı. Fakat babam bambaşka bir yaratılıştaydı. Macera tutkusu adeta kanına işlemişti. Tehlikeli işlere girişmekten kendini alamıyordu. Başaracağı umuduyla büyük ve tehlikeli işlere giriyor, sonunda umutsuzluğa düşüyordu. Nitekim son girişinde de aynı şekilde oldu. Ve derin umutsuzluğun acısına da dayanamayarak öldü anne. Doktor sözünün burasında sustu. Yerinden kalkıp odanın içinde birkaç adım dolaştı. Kendisini derin bir acı içinde dinleyen çocuğa baktı. Ağlamaktan gözleri bulutlanmıştı. Yaklaşıp eliyle çenesini kaldırdı. "Şimdi sana düşen bir şey var Pierre. Babanın nasıl bir pişmanlık duygusunun içinde ölüp gittiğini aklından çıkarma. Bir de utanç verici suçlarını unut. Anlıyorsun değil mi?" Pierre hıçkırıklar arasında "Evet efendim," dedi. Babasının acıklı yaşam öyküsünü dinlemek ona babasının ölümünden de acı gelmişti. Doktor onun döktüğü gözyaşlarına saygı gösterircesine bir süre daha sustuktan sonra yeniden söze başladı. "Pierre, baban hakkında artık her şeyi öğrenmiş bulunuyorsun. Şimdi işin en önemli yerine geldik. Sana annenin son nefesini verirken söylediklerini anlatacağım. Dinle beni. Annem babanın yapmadığı şeyi onun yerine seni yapmanı istedi. Bunu yapabilmek için de gidip amcanı bulacaksın." Pierre birden sarsılıp dikleşir gibi oldu. "Ama efendim, babamı bir daha görmek istemeyen amcam beni hiç görmek istemez. Bu olacak iş değil." "Hayır, hayır doktor bey, hayır. Ne fark eder sanki? Ben işçi olayım. Annem de zaten bir işçi değil miydi? Boş boş hayallerin peşinde koşup zengin olmak, düşleri kurmak istemiyorum. Doktor sıkılır gibi olmuştu. Ne yapmak istediğine sen karar vereceksin dedi. Ben sana annenin söylediklerini söyleyeceğim. Ben ona durumu amcana yazıp bildirmesini söylemiştim ama kabul etmedi. Senin iyi bir çocuk olman ona bu güvenci vermişti. Demek annemin bana bu kadar güvenci vardı. Öyle mi doktor bey? Evet bir yer. Hem de sana çok inanıyordu. Senin babanın borçlarını ödeyeceğine, aile onurunu kurtararak sayılır bir kişi olacağına güveni vardı. Doktor bu son sözleri Pierre'in gözyaşlarını dindirdi. Kendisine güveni artmıştı. Peki doktor bey dedi. Anneciğimin tüm isteklerini yerine getireceğim. Bundan kuşkunuz olmasın. Doktor da rahatlamıştı. Peki anlaştık bir yer dedi. Şimdi benimle gel. Bazı hastalarıma senden söz etmiştim. Tabii babandan hiç söz etmedim. Onlardan da bir yardım sağladım. Sana gereken yol parasını da buldum. Şimdi bu paralar bendedir. Paris'e 3. mevkii biletle gidebilirsin. Peki orada ne yapacağım? Oraya varınca sana vereceğim adresten amcan Delser'i arayacaksın. Bu adres pek kesinlik taşımıyor ama o çevrede oturduğu kesin. Ya adresi bulamazsam? Akıllı çocuk olduğum belli. Diyelim ki amcan onu çevreden başka bir yere taşınmış. Bu olamaz mı? Olabilir elbette. Bu yeni durum karşısında yapabileceğin en iyi iş hemen bir kahveye gidip Paris Rehberi denilen kitabı istemek olacaktır. Evet efendim. Öyleyse hemen gidelim. Pierre bir an duraklayıp doktorun yüzüne baktı. Fakat efendim diye bekledi. Bir isteğin var mı Pierre? Lizette tanıdıklarıma hoşça kalın demem gerekmez mi? Bu isteğinden dolayı doktor ona kutlayıcı bakışlarda baktı. Hakkım var yavrum dedi. Git tanıdıklarına veda et. Böylesine olgun bir davranış gösterdiğin için ancak büyük bir kişiyle açıklanacak şeyleri şimdi sana açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Annene ait tüm borçlar ödenmiştir. Geri kalan eşya istersen ev sahibine kalsın. Sen sadece kendi çamaşırlarını paket yap. Tanıdıklarına vedalaş. Sonra bize gel. Yemeği birlikte yeriz. Seni çocuklarıma öylesine anlattım ki görmekten sevinirler. Doktor Pierre'le konuşmasını bitirmişti. Onu okşayıp yanından ayrıldı. Doktor ayrıldıktan sonra bir köşeye saklanmış olan Lizette hemen çıkıp geldi. O sırada Pierre çamaşırlarını paketlemekteydi. Lizette hemen sorularına başladı. Pierre Paris'e gitmesi gerektiğini anlatmakla yetindi. Kayıp amcasını arayıp bulacaktı. Çok sevdiği arkadaşının Paris'e gideceğini öğrenen Lizette şaşırmıştı. Pierre'in yüzüne şaşkınlıkla karışık sevgi ve saygıyla bakıyordu. Pierre'in hazırlanması kısa sürdü. Zaten alacakları birkaç parça çamaşırdan ibaretti. Komşuların hepsiyle vedalaştı. Herkes ona içtenlikle iyi yolculuk ve iyi şanslar diliyordu. Lizette'in annesi de harçlık yapması için Pierre'e yarım frank verdi. Lizette verecek bir armağan olmadığı için çok üzülüyordu. Gözyaşları döküyordu ardından. Ne yapacağını düşünüyordu. Birden sıçradı. Aklına güzel bir fikir gelmişti. Yerinden fırlayıp hızlı bir yere gitti. Sonra çocuk parmağı büyüklüğünde bir porselen getirdi. Tek söz söylemeden bunu Pierre'in paketinin içine koyuverdi. Doktorun Pierre'e yolculuk hakkındaki öğütleri. Doktorun dört çocuğu vardı. Pierre'i görünce onu içten bir sevgiyle karşıladılar. Sanki yıllarca tanıyor gibi ilgi gösterdiler. İki büyük kardeş hemen onu kendi aralarında oturttular. Pierre yemeği büyük bir iştahla yiyordu. Bir yandan da masa üzerinde çevresini dolduran eşyalara bakıyordu. Hele her yemekte önündeki tabağın çatal ve kaşığın değişmesi ona çok ilginç geliyordu. Bu gördükleri kendi evlerindeki yoksulluk ile yapmasına olanak vermiyordu. Kendi oturdukları tavan arası odalarında ancak iki tane tabakları vardı. Biri annesinin, biri de kendisinin de. Bu yüzden ne pişirirlerse o ikisinin içinde yenirdi. Oysa doktorun evinde neler yoktu ki? Bembeyaz örtülü bir masanın çevresinde sandalyeler de yer almıştı. Sandalyelerin hepsi de birbirinin aynı oymalı sandalyelerdi. Tabaklarında biri gelip biri gidiyordu. Pierre kendisine görgüsüz dedirtmemek için belli etmeden çevresine bakınıyordu. Onların davranışlarını hemen uyguluyordu. Nitekim zeki bir çabuklukla peçetesini hemen yanındakiler gibi açtı. Sofrada gerekli olan ötek kuralları da öylesine ustalıkla uyguladı ki göz ucuyla izlemekte olan doktor sessizce gülümsemekten kendini alamadı. Yemekten sonra oturma odasına geçtiler. Doktor duvarda asılı olan Fransa hatırasını indirdi. Pierre'i yanına çağırdı. Pierre'e izleyeceği yolları gösterdi. Yarın sabah Nantes'e giden vapura bineceksin. Oraya varınca istasyonu sorarsın. Oradan bir üçüncü mevki bileti alacaksın. İşte bu bilet seni doğruca Paris'e götürecek. Bu konuşma sona erdikten sonra doktorla eşi Pierre'in gidiş geliş yol parasını hesapladılar. Dikkatli alması gereken öğütleri verdiler. Doktorun eşi çantasından birkaç gümüş para çıkardı. Pierre'in ceketinin iç cebine yakın bir yerde astarını soktu. Paraları oraya dikkatlice yerleştirdikten sonra söküğü geri güzelce dikti. Sonra Pierre'e döndü. "Bu paraları dikkatli sakla. Ne olur ne olmaz," dedi. "Sıkıştığın zaman bu parayı kullanırsın. Belki de bir süre için seni rahatlatır." Pierre doktorun eşine yürekten teşekkür etti. Onun yüzüne derin bir saygıyla bakarak düşündü. İçinden "tüm dünya böylesine iyi insanlarla dolu olsa ne iyi olurdu," diye geçirdi. Fakat ne yazık ki dünyada hiçbir zaman Pierre'in düşündüğü gibi olmamıştı. Belki bundan sonra da olmayacaktı. Nitekim Pierre bundan sonraki yaşamında iyi insanlar arasında kötülerin de çoğunlukta olduğunu anlayıp görecekti.